Item 8, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 82. Lastik et başını sallayıp bir an düşündü. Ya öbürü oldunuz Bay Bowden? Dosyaya baktı. Harold, Todd'un amcası. Bowden hemen cevap verdi. Harry ve Deborah şimdi Minnesota'dalar. Harry'nin oradaki tıp fakültesinde görevi var. İşinden ayrılması çok güç ve kendisinden bunu istemek de haksızlık olur. Harry ile karısı çok mutlular. Anlıyorum. Lastik et kağıtlara bir an daha bakıp dosyayı kapattı. Bay Bowden, açık konuştuğunuz için teşekkür ederim. Ben de size aynı şekilde karşılık vereceğim. Bowden ağırbaşlı bir tavırla teşekkür ederim dedi. Öğrencilerimizin sorunlarıyla yeterince ilgilenemiyoruz. Burada 6 psikolog çalışıyor. Her birimiz 100'den fazla çocuktan sorumluyuz. Son meslektaşım Hepburn'un 115 çocukla ilgilenmesi gerekiyor. Bu çağda, bu toplumda çocukların yardıma ihtiyaçları var. Tabii, Bowden sert bir hareketle sigarasını tabloya bastırıp yine ellerini önünde kavuşturdu. Bazen sorunlarla başa çıkamıyoruz. En fazla görülen iki sorun evdeki anlaşmazlıklarla uyuşturucular. Hiç olmazsa Todd amfetamin, meskalin ya da melek tozu kullanmıyor. Tanrı korusun. Bazen yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Üzücü bir durum ama gerçek bu. Genellikle belalı sayılan tipleri okuldan uzaklaştırıyoruz. Sınıfta olay çıkaranlar, somurtan, ilgimize karşılık vermeyen, hatta cevap vermeyi şiddetle reddeden tipler. Onlar öğretmenlerine yumuşak davranarak sınıf geçmelerini sağlayacaklarını sanıyorlar ya da yaşlarının ilerlemesini bekliyorlar. Böylece ailelerinden izin almadan okulu bırakacaklar. Kimi orduya yazılacak, kimi bir garajda iş bulacak, kimi sevgilisiyle evlenecek. Anlıyorsunuz değil mi? Açık konuşuyorum. Sistemimiz sanıldığı kadar kötü değil. Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim. Fakat bu sistem Todd gibi bir çocuğu ezmeye başlayınca insan üzülüyor. O geçen yıl 100 üstünden 92 almış bir çocuk, yani üstün bir öğrenci. İngilizce dersinde çok daha başarılı. Yazı yazmasını seviyor ve yetenekli. Kültürün televizyon başında başlayıp sinemada bittiğini sanan bu kuşaktan böyle birinin çıkması mutluluk verici bir olay. Geçen yıl Todd'un kompozisyon öğretmeniyle konuştum. 20 yıllık öğretmen olduğunu ve Todd'unki kadar başarılı bir kompozisyon okumadığını söyledi. Konu 2. Dünya Savaşı'ndaki Alman ölüm kampları ile ilgiliymiş. Öğretmen ona pek iyi vermiş. Bunu ilk kez bir öğrenciye layık görmüş. Bowden, onu okudum dedi. Çok iyiydi. Torununuz toplum bilimin, tabiat bilgisinde ve diğer konularda da başarılı olduğunu kanıtlamış. Bu yıla kadar böyle. Fakat şimdi durumu hiç de iyi değil. Evet. Todd'un böyle baş aşağı gitmesi beni çok üzer Bay Bowden. Yaz okuluna gidince sizinle açık konuşacağımı söylemiştim. Yaz okulu Todd gibi bir çocuğa yarar sağlamaz. Tam tersine zarar verir. Yaz okulu tıpkı bir hayvanat bahçesine benzer. Orada türlü maymunlar, sırtlanlar ve daha bir sürü yaratık vardır. Todd gibi bir çocuk için onlar kötü arkadaş sayılırlar. Çok doğru. Onun için son çare üstünde duralım. Bay ve Bayan Bowden kentteki evlilik sorunları kliniğine gitmeli ve oraya devam etmeliler. Bu gizli kalacak tabii. Oradaki kliniğin başında bulunan Harry Ackerman iyi dostumdur. Hem onlara bunu Todd değil siz önermelisiniz. Lastik et dişlerini göstererek güldü. Böylece belki Haziran'a kadar herkesin aklı başına gelir. Bu olanaksız değil. Fakat Bowden bu fikri duyunca pek telaşlandı. Oğlumla gelinime bu öneride bulunursam torunuma sinirleneceklerdir. Şu anda evlerinde durum pek nazik, yani her şey olabilir. Torunum bundan böyle daha fazla çalışacağına söz verdi. Kırık not aldığı için çok telaşlanmış. Onun hafifçe gülmesine lastik et bir anlam veremedi. Sandığınızdan çok daha fazla telaşlandı. Ama Bowden hemen gelinimle oğlum bana da kızacaklardır diye devam etti. Tanrı biliyor ya, çok öfkeleneceklerdir. Monica zaten beni işlerine karışan biri olarak görüyor. Öyle olmamaya gayret ediyorum ama durumu anlıyorsunuz. Bence şimdilik durumu olduğu gibi bırakmak en doğrusu. Lastik et bu konuda çok tecrübem var diye devam etti. Ellerini Todd'un dosyasına dayayarak yaşlı adama baktı. Bence onlara bir psikoloğun yardım etmesi gerekiyor. Oğlunuzla gelininizin sorunuyla ilgilenmemin nedeni durumun Todd'u olumsuz yönde etkilemesidir. Şu anda onların sorunu çocuğu çok sarsıyor. Bowden atıldı. Öyleyse size başka bir öneride bulunayım. Okulda başarısız olan öğrencilerin anne ve babalarına sık sık durumu bildiriyorsunuz değil mi? Lastiget ihtiyatla evet diye cevap verdi. Çocukların evine gelişme yorumu kartları yani GYK yollarız. Çocuklar bunlara çakma kartı derler. Bu kartları derslerde zayıf veya çok zayıf olan öğrencilerin ailelerine göndeririz. Çok iyi. Şimdi şunu önereceğim. Torunun bu kartlardan bir tekini alma durumunda olursa... Deforme olmuş işaret parmağını havaya kaldırdı. Gidip oğlum ve gelinimle konuşacağım. Sizin önerinizi söyleyeceğim. Daha da ileri gideceğim. Çocuk Nisan'da bu kartlardan bir tane alırsa... Biz aslında bu kartları Mayıs'ta yollarız. Öyle mi? Torunun bir tek kart alırsa oğlumla gelinimin önerinizi kabul edeceklerini de garanti ederim. Onlar oğulları için üzülüyorlar Bay French. Fakat bu ara kendi sorunlarına daldıkları için... Omuz sikti. Anlıyorum. Onun için oğlumla gelinime sorunlarını çözmeleri için bu kadar bir süre tanıyalım. Onlar kendi iradelerinden yararlanarak yaşamlarına yön vermeliler. Amerikan usulü de budur değil mi? Lastiget bir an düşündükten sonra evet öyle sanırım diye cevap verdi. Saatine bakınca da 5 dakika sonra bir randevusu olduğunu anımsadı. Bunu kabul ediyorum. Psikolog doğrulunca Bowden de onunla birlikte ayağa kalktı. Yine el sıkıştılar. Lastiget ihtiyarın romatizmalı elini acıtmamaya özen gösterdi. Fakat açıkçası isterseniz pek az öğrenci 18 haftalık dersi 4 haftaya sığdırabilir. Todd'un çok ama çok çalışması gerekecektir. Korkarım sonunda verdiğiniz sözü tutmak zorunda kalacaksınız Bay Bowden. Bowden yine hafifçe gülümsedi. Bütün söylediği de öyle mi oldu. Lastiget konuşma boyunca bir şeyden rahatsız olduğunu sezmişti. Bunu ancak Lord Peter kolunun altında şemsiyesiyle çıkıp gittikten bir saat sonra kafeteryada öğle yemeği yerken anladı. Yaşlı adam bir kez bile torununun adını söylememişti. Todd bisikletin pedallarını hızla çevirerek soluk soluğa Dussander'in bahçesine girdi. Okul dağılalı henüz 15 dakika olmuştu. Ön basamakları bir zıplayışta çıktı, kendi anahtarıyla kapıyı açıp koşarak holden geçti ve güneşli mutfağa girdi. Yüzünde hem umut hem karamsarlık vardı. Ses telleri ve karın kasları kasıldığı için bir an kapıda durup kucağında viski dolu fincanla sallanan sandalyede sallanan Dussander'a baktı. Adamın sırtında hala en iyi takım elbisesi vardı. Fakat kravatını gevşetmiş ve gömleğinin üst düğmesini açmıştı. Yılan gibi gözlerini kısarak ifadesiz yüzle Todd'u süzdü. Sonunda Todd diyebildi. Dussander bir an ses çıkarmadı. Bu an çocuğa 10 yıl kadar uzun geldi. Sonra Dussander kasıtlı bir tavırla fincanını masadaki şişenin yanına bırakarak ''Budala her şeye inandı.'' dedi. Todd tuttuğu soluğunu bıraktı birden rahatlamıştı. Fakat çocuk tekrar soluk alamadan Dussander, ''Adam zavallı, dertli annenle babanın arkadaşı olan bir psikoloğa başvurmalarını istedi.'' diye ekledi. Bu konuda çok ısrar etti.
''Tanrım, peki sen ne yaptın, bunu nasıl idare ettin?''
Dussander hemen bir şey düşündüm tabii diye cevap verdi. ''Saki'nin öyküsündeki küçük kız gibi kısa süre içinde türlü şey icat etmekte ustayımdır.'' Kendisine söz verdim. Mayıs'ta bir tek çakma kartı alacak olursan annenle babanın psikoloğa başvuracaklarına söz verdim. Todd'un yüzünden kanı çekildi.
Ne yaptın diye haykırdı. Daha şimdiden 2 cebir sınavında çaktım. Bir tarih sınavında da öyle.
Mutfağa girdi. Soluk yüzü terden pırıl pırıl olmuştu.
Bugün öğleden sonra Fransızca yazılı vardı. Onda da çaktım. Çaktığımı biliyorum. Çünkü yalnızca Tanrı'nın belası Lastiget'i ve onu kandırıp kandıramadığını düşünüyordum.
Acı bir sesle ekledi.
Onu gerçekten kandırmışsın. Bir tek çakma kartı mı? Herhalde bana 5-6 tane vereceklerdir.
Dussander çocuğu süzdü. Kuşku uyandırmamak için bundan başka çarem yoktu. French denilen adam budala olmakla birlikte sadece görevini yapıyor. Sen de şimdi kendi görevini yapacaksın.
''Bu da ne demek oluyor?'' Todd'un yüzü çirkinleşmişti, kafa tutar gibi bağırıyordu.
''Çalışacaksın. Önümüzdeki 4 hafta ömründe hiç çalışmadığın kadar çok çalışacaksın. Dahası da var. Pazartesi gidip bütün öğretmenlerinden özür dileyeceksin. Derslerde başarısız olduğun için onlardan özür dileyeceksin.''
''Todd, bu imkansız.'' dedi. ''Anlamıyorsun be adam, bu imkansız. Bilim ve tarihte en az 5 hafta geri kaldım. Cebirdeyse belki 10 hafta.''
Dussander oralı olmadı. Öyle de olsa fincanına viski koydu. Todd ona bakarak haykırdı.
Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Ama senden emir alacak değilim. Senin emir verdiğin günler çok gerilerde kaldı. Bunu anlamıyor musun?
Birden sesini hafifletti.
Artık evindeki en tehlikeli madde Shelton hamam böceği ilacı. Sen sadece işi bitmiş bir ihtiyarsın. Ağır bir yemek yiyecek olsa yeldenen bir ihtiyar. Yatağını ıslattığından da eminim.
Dussander sakin sakin. Beni dinle sümüklü dedi. Todd bunu duyunca öfkeyle başını kaldırdı. Dussander ağır ağır konuştu. Bugüne kadar beni ele verme olasılığım vardı. Bu küçük bir olasılıktı sadece. Beni ele verip kendini temize çıkarabilirdim belki. Fakat sinirlerim bu haldeyken bunu yapabileceğini de hiç sanmıyordum ya. Neyse bunu geçelim. Ama yine de bu bir olasılıktı. Ne var ki artık her şey değişti. Bugün büyük baban Victor Bowden oynadım. Bunu nasıl derler? Senin yardımın olmadan yapamayacağımı da herkes anlar tabii. Bu iş duyulursa suçlu olduğun da ortaya çıkar oğlum. Kendini asla savunamazsın. Bugün bunun icabına baktım işte.
Dilerdim ki...
Dussander dilermiş ki diye gürledi. Senin dileklerine boş ver. Senin dileklerin midemi bulandırıyor. Senin dileklerin yoldaki köpek pislikleri kadar değersiz. Senden bütün istediğim içinde bulunduğum durumu anlayıp anlayamadığını söylemen.
Todd mırıldandı. Anlıyorum.
Dussander bağırırken yumruklarını sıkmıştı. Kendisine bağırılmasına alışık değildi. Ellerini açınca tırnaklarının battığı yerlerin kanadığını gördü. Son 4 aydır tırnaklarımı yemeye başlamasaydım avuçlarım daha fazla kanayacaktı diye düşündü. İyi, öyleyse öğretmenlerinden nazik nazik özür dileyeceksin, ondan sonra da çalışacaksın. Okulda boş kaldığın zaman çalışacaksın. Öğle yemeği saatinde çalışacaksın. Okuldan sonra buraya gelecek ve çalışacaksın. Hafta sonlarında da buraya gelecek ve aynı şeyi yapacaksın.
Todd hemen atıldı. Burada değil, evde.
Hayır, evde düş kurup tembellik edersin yine. Burada olursan başında durabilir ve seni kontrol ederim. Bu işte kendi çıkarımı koruyabilirim. Sana sorular sorabilirim. Derslerini dinleyebilirim.
Buraya gelmek istemiyorum. Beni zorlayamazsın.
Dussander viskisinden bir yudum aldı. İşte bu doğru. O zaman işler de şimdiki gibi olur. French denilen o pedagog da verdiğim sözü tutmamı ister. Bunu yapmayınca da annenle babanı arar. Onlar da senin isteğin üzerine iyi kalpli Bay Denker'ın büyük baban rolünü oynadığını öğrenirler. Karnedeki notları değiştirdiğini de anlarlar. Onlar...
Ah sus, geleceğim.
Zaten buradasın, cebirle başla.
Asla olmaz, cuma günü öğleden sonra olamaz.
Dussander yumuşak bir ses tonuyla, bundan böyle her öğleden sonra çalışacaksın diye mırıldandı, cebirle başla.
Todd ona baka kaldı ama bu sadece bir an sürdü. Sonra gözlerini kaçırarak çantasından cebir kitabını çıkardı. Ama o an sırasında Dussander çocuğun gözlerindeki öldürme isteğini görmüştü. Bu sözde kalan türden bir duygu değildi. Gerçekten öldürmeyi istiyordu çocuk. Adam yıllardan beri bu korkunç, yakıcı ve hesaplı bakışı görmemişti. Hiçbir zaman unutmadığı bir bakıştı bu. Çocuğun beyaz, korunmasız boynuna baktığı gün, yakında bir ayna olsaydı kendi gözlerinde de bu ifadeyi görürdü kuşkusuz. Hayretle kendimi korumalıyım diye düşündü. İnsan içinde bulunduğu tehlikeleri küçümsüyor. Bourbon'unu içerek çocuğun çalışmasını seyretti. Todd bisikletine binip eve döndüğünde saat 5'e geliyordu. Gözleri kızarmış, yorulmuş, bitkin düşmüştü ve umutsuz bir öfke duyuyordu. Gözlerini o anlaşılmaz, çıldırtıcı, budalaca denklemlerden her ayırışında Dussander'in yaşlı fakat sert sesini duymuştu. Adam bunun dışında hiç konuşmamıştı. Yalnız mutfakta dolaşırken terliklerinin sesini ve bir de sallanan sandalyenin gıcırtısını işitiyordu. Bunlar da öfkeden adeta kudurmasına yol açmıştı. Dussander orada avının ölmesini bekleyen bir akbaba gibi oturuyordu. Çocuk kendi kendine neden bu işe giriştim diye sordu. Bu işe nasıl karıştım? Korkunç bir durum bu. O gün öğleden sonra epey çalışmıştı. Noel tatilinde hiç anlayamadığı denklemler birden kafasına girivermişti. Ama yine de ertesi haftaki cebir sınavında orta alabilecek kadar bir şey öğrenebileceğini sanmıyordu. Dünyanın sonuna sadece 4 hafta kalmıştı. Köşede kaldırımda yatan bir ala karga gördü. Kuşun gagası ağır ağır açılıp kapanıyor. Doğrulup uçmak için boşuna çabalıyordu. Bir kanadı kırılmıştı. Todd geçen bir arabadan ona çarpıp kaldırıma attığını tahmin etti. Kuşun boncuk gibi gözlerinden biri kendisine dikilmişti. Todd bisikletinin gidonunu sıkıca tutarak uzun süre kuşa baktı. Hava biraz serinlemeye başlamıştı. Arkadaşları öğleden sonrayı Walnut yolundaki beyzbol sahasında geçirmişlerdi herhalde. Beyzbol çalışmalarına başlamanın zamanıydı. Bu yıl kentin B takımlarından biriyle maç yapmayı düşünüyorlardı. Çocukların çoğunun babaları bunun için özel bir alana gerek olduğuna inanıyordu. Ve hepsi de alanın yapılması için para vermeye hazırdı. Todd da takımda yerini alacaktı tabii. İlkokulda beyzbol takımının yıldızıydı. Geçen yıl beyzbolu bırakmıştı. Ne olacak yani diye düşündü. Beyzboldan vazgeçtim. Şimdi oynamamı isteyecekler ve onları geri çevireceğim. Onlara çocuklar ben bir savaş suçlusunun işlerine karıştım mı diyeceğim. Önce onu yönetimime almıştım. Haha buna bayılacaksınız çocuklar. Sonra aslında onun beni ele geçirmiş olduğunu anladım. Tuhaf düşler görmeye soğuk soğuk terlemeye başladım. Notlarım düştü ve karnemdeki notları silip ailemin işi çakmamasını sağladım. Şimdi ömrümde ilk kez gerçekten çalışmak zorundayım. Aslında sınıfta kalmaktan korktuğum yok. Islah evine gitmekten korkuyorum. Bu yüzden bu yıl sizinle beyzbol oynayamayacağım. Durumu anlıyorsunuz değil mi? Birden hafifçe gülümsedi fakat eskisi kadar tatlı değildi bu gülüş. Tıpkı Dussander'inki gibi soğuktu. Bu gülüşte neşe ya da güven yoktu. Sadece gülümseyişi işte durum böyle dostlar der gibiydi. Bisikletini ağır ağır sürdü ve tekerleklerin kuşun tüylerini ezmesini, incecik kemiklerini kırmasını zevkle dinledi. Geri bastı ve kuşun üstünden bir kez daha geçti. Hayvanın vücudu hala hareket ediyordu. Tekrar onu çiğnedi. Kanlı bir tüy ön tekerleğe yapışarak onunla birlikte döndü. Kuş kımıldamıyordu artık. Kuş nalları dikmişti, kuş temizlenmişti, kuş gökyüzündeki büyük bahçeye gitmişti. Ama Todd durmadan bisikletle ezilmiş kuşun üstünde gidip geliyordu. 5 dakika kadar durmadan böyle kuşu ezdi. Bu sırada o soğuk gülüş dudaklarından silinmemişti. İşte durum böyleydi dostlar. 10. Bölüm Nisan 1975. Yaşlı adam yuvanın önünde durarak tatlı tatlı gülümserken Dave Klingerman onu karşılamak için yaklaştı. Etrafta yankılanan havalamalardan hiç rahatsız olmuyor gibiydi. Köpek ve idrar kokusuna, sokaktan toplanmış 100 ayrı tür köpeğin kafeslerinde oradan oraya koşuşarak havlamasına, ulumasına da aldırmıyordu. Klingerman yaşlı adamın köpekleri seven biri olduğunu ilk bakışta anlamıştı. Gülüşü tatlı ve hoştu. Adam romatizmadan şişip deforme olmuş elini adeta çekinerek uzattı. Klingerman da bu eli usulca sıktı. Hoş geldiniz efendim. Ne gürültülü yer değil mi? Yaşlı adam beni rahatsız etmez diye karşılık verdi. Hiç rahatsız etmez. Adım Arthur Denker. Klingerman. Dave Klingerman. Sizinle tanıştığıma sevindim efendim. Gazetede okudum. Burada bedava köpek verdiğinize adeta inanamadım. Belki de yanlış anladım. Herhalde yanlış anladım. Dave hayır köpekleri veriyoruz dedi. Bunu yapamazsak hayvanları uyutuyoruz. 60 günümüz var. Eyalet bize bu kadar süre tanıyor. Lütfen büroma gelin. Orası daha sessizdir ve daha iyi kokar. Dave büroda alışık olduğu ama yine de etkileyici bir hikaye dinledi. Arthur Denker 70'ini geçmişti. Karısı ölünce Kaliforniya'ya gelmişti. Zengin değildi ama gelirini dikkatle harcıyordu. Yalnızdı, tek dostu zaman zaman evine gelip kendisine kitap okuyan çocuktu. Almanya'dayken çok güzel bir San Bernard'ı vardı. Şimdi San Donato'da oldukça büyük arka avlusu olan bir evde oturuyordu. Hem avlunun etrafına da çit çevrilmişti. Gazetede okuduğuna göre, acaba bir köpek alması... Dave bizde San Bernard yok diye mırıldandı. Çocuklara çok iyi davrandıkları için o tür köpekleri kapışıyorlar. Ah anlıyorum zaten ben de. Fakat yarı büyümüş bir çoban köpeğim var buna ne dersiniz? Bay Denker'ın gözleri birden parladı. Adam neredeyse sevincinden ağlayacaktı. Mükemmel bu mükemmel işte. Köpek bedava ama bazı masraflar var. Kuduz aşısı ücreti, belediyenin vereceği izin için para. Çok kimse için bütün bu masraflar 25 doları buluyor. Fakat Kaliforniya'nın Altın Yaş adlı yaşlı vatandaşlar programına göre 65'ini geçenlerden bunun yarısı alınıyor.
Bay Denker, demek ben altın yaşlanım diyerek güldü. Ama nedense bu gülüş Dave'in tüylerinin ürpermesine yol açtı.
Şey, öyle sanırım efendim.
Bu para çok makul. Tabii biz de öyle düşünüyoruz. Bir dükkandan alsanız, yani köpek, size 125 dolara gelir. Fakat insanlar buraya gelecek yerde o dükkanlara gidiyorlar. Köpek için değil, bir tomar belge için para ödüyorlar.
Dave başını salladı. Onlar her yıl kaç hayvanın başıboş bırakıldığını bir anlayabilselerdi.
Peki 60 gün içinde hayvanlara uygun bir yuva bulamazsanız onları öldürüyor musunuz?
Evet, onları uyutuyoruz.
Uyutmak? Özür dilerim, İngilizcem.
Dave, kent yasalarına göre köpeklerin sürü halinde sokaklarda dolaşmaları yasaktır diye açıkladı.
Onları vuruyorsunuz.
Yok, onlara gaz veriyoruz. Bu insanca bir şey. Hiçbir şey duymadan uyuyor ve ölüyorlar.
Bay Denker, bir şey duymadıklarından eminim diye cevap verdi.
8. ayının sonu. Sayfa 93.